sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Dolaşım sistemi. Bu programda insan vücudundaki bazı sistemlerin nasıl çalıştığını anlatacağız ve bu sistemlerin parçalarından örnekler vereceğiz. Konuyla ilgili bilgileri detaya inerek inceleyerek insan bedeninin her milimetre karesindeki ince tasarıma dikkat çekeceğiz. Bedeninizin derinliklerinde mucizevi işlemler gerçekleştiren hücrelerin, organların, dokuların ve hormonların şuurlu davranışlarını bugüne kadar belki de hiç düşünmediğiniz şekilde anlatacağız. Bundaki amacımız her insanın kendi bedeninde gerçekleşen olağanüstü olaylara ülfetsiz bakmasını sağlamak ve derin düşünmesini teşvik etmek. Bu programı dinlerken bedeninizin içinde bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Bu yolculukta kalbinizin içinde bir jeneratör bulunduğunu ve bu jeneratör devreden çıktığı anda yedek bir jeneratörün devreye girdiğini göreceksiniz. İnce bağırsağınızda bulunan hücrelerin önlerinden geçen yüzlerce farklı madde arasından demir atomunu seçebildiklerine ve onu yakalayarak kullanabildiklerine şahit olacaksınız. Baş bölgenizde bulunan bir bezde üretilen hormon molekülünün çok uzun bir yolculuk yaparak hedefine, örneğin böbreğinize ulaştığını ve burada bulunan hücrelere neler yapmaları gerektiğini emrettiğini göreceksiniz. İnsan bedeni bu açıdan bakıldığında kendi içinde apayrı bir alem, apayrı bir şehir gibidir. Bu şehrin içinde ulaşım yolları, binalar, fabrikalar, en üstün teknolojilerden daha üstün teknolojiye sahip cihazlar, tam teçhizatlı askerler vardır. Bundan başka kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde şuur gösteren konusunda uzmanlaşmış elemanlar, yani hücreler, hormonlar, salgı bezleri ve daha birçoğu bu alemde mevcuttur. Üstelik bu alem yalnızca sizin bedeninizin içinde değildir. Çevrenizde gördüğünüz her insan, anneniz, babanız, kardeşiniz, dostlarınız, çalışma arkadaşlarınız, sokakta yanından geçtiğiniz insanlar, televizyonda izlediğiniz oyuncular, kısacası yeryüzünde şu an yaşamakta olan milyarlarca insan bu mucizevi aleme sahiptir. Aynı şekilde bundan yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış olan, milattan önceki dönemlerde yeryüzünde bulunan, hatta ilk insan var olduğundan beri yaşamış olan tüm insanlar da bu kusursuz aleme sahiptir. Tıpkı günümüzde yaşayan insanlar gibi geçmişte yaşayan insanların da vücutlarında kusursuz sistemleri, şuur gösterileri sergileyen trilyonlarca hücreleri, karar alma mekanizmasına sahip salgı bezleri vardı. Bu küçük alem içinde gerçekleşen olayları düşünmek ve bu şekilde değerlendirmek son derece önemlidir. Çünkü bunu düşünmeye başlayan insan büyük bir büyüden kurtulmakta ilk adımı atmış olacaktır. Kendi bedeninde, örneğin kendi kalbinde var olan sistemlerin mükemmelliğini kavrayan bir insana kalp tesadüfen bu özellikleri kazanmıştır diyerek evrimci masallar anlatmak artık mümkün değildir. Bu insan, şuursuz atomların bir araya gelmesinden oluşan hücrelerinin tüm bunları kendi kendine yapamayacağını bilir ve hücrelerinin sergiledikleri aklın kime ait olduğu sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Bu şekilde derin düşünen insan, küçük bir alem olan bedeninin bir yaratıcısı olduğunu kavrar ve okuduğu bilgileri yaratıcısını tanımak için birer yol olarak kabul eder. Vücudunun her noktasında sergilenen üstün tasarımı gören insan, benzeri olmayan bir güç sahibinin, üstün bir aklın insan bedenini yarattığını açıkça görür. İlerleyen dakikalarda vereceğimiz örneklerde de görüleceği gibi yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşan insan bedeninin sahibi ve yaratıcısı üstün kudret sahibi olan Allah'tır. Allah, insanı sahip olduğu tüm detaylarla birlikte bir bütün olarak yaratmıştır ve kendisini tanıyıp bilmesi için de delillerini göstermiştir. O halde bütün bunlardan haberdar olan insan Allah'ın kendi üzerindeki nimetlerinin farkına varmalıdır. Yaşamını yalnızca Allah'ı hoşnut edecek şekilde düzenlemeli, her sabah kalktığında kendine verilmiş olan yeni günün ve sahip olduğu bedenin Allah'tan bir lütuf olduğunu bilmeli ve sürekli şükretmelidir. Çünkü Kur'an'da bildirildiği gibi, eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nahl Suresi 18. İnsan vücudundaki işlemlerin çok büyük bir bölümü, çok bağlantılı bir yapısı olan dolaşım sistemi sayesinde gerçekleşir. Dolaşım sistemi, insan vücudunda bulunan yaklaşık 100 trilyon hücreyi tek tek dolaşarak besleyen bir damarlar ağıdır. Bu bölümde kalp, damarlar ve kan gibi daha birçok parçadan oluşan bu kompleks sistemle ilgili konulara değineceğiz. Hücrelere besin taşınması, atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve solunum gazlarının hücrelere ulaştırılması gibi ihtiyaçlar bütün canlılarda dolaşım sistemi sayesinde karşılanır. İnsanlarda bu işlemlerin tümünü gerçekleştiren sıvı kandır. Ayak parmağınızın ucundaki bir deri hücresinden gözünüzde bulunan özel bir dokunun hücresine kadar vücudunuzda bulunan bütün hücreler kana muhtaçtır. Kan, vücudu bir ulaşım ağı gibi saran damarların içinde akar ve insan vücudunun her noktasını ziyaret eden uçsuz bucaksız bir nehre benzer. Bu nehir, vücuttaki yolculuğu sırasında hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri paketler halinde taşır. Nehrin taşıdığı bu paketleri bir kargo paketi olarak nitelendirecek olursak, bu paketlerde yiyecek, su ve bazı kimyasal maddeler bulunur. Ulaştırılması gereken en acil paketse oksijendir. Çünkü hücreler oksijensiz kalırlarsa kısa bir süre içinde ölürler. Ancak vücutta kurulmuş olan kusursuz sistem sayesinde paketlerin tümü hücrelere tam zamanında taşınır ve aksama olmadan hep doğru adreslere teslim edilir. İnsan günlük hayatında vücudundaki bu nehrin akışını hiç hissetmez. İnsan bedeni o kadar mükemmel bir sanatla tasarlanmıştır ki bedenin her noktası kanın aktığı damarlarla kaplı olduğu halde dışarıdan bakıldığında bu damarlar belli olmaz. İnsan vücudunu kaplayan 2 milimetre kalınlığındaki deri tabakası damarları ustalıkla gizler. Damarlar bu incecik ve estetik deri tabakasıyla gizlenmeselerdi dünyanın en güzel insanı dahi yüzüne bakılamayacak kadar çirkin ve itici bir görüntüye sahip olurdu. Kanın vücut içinde çok fazla görevi vardır. Atıkların ve zehirlerin karaciğere taşınması, savunmaya destek olma, ısının taşınması ve bir klima cihazı gibi vücut ısısının ayarlanması, besinlerin ilgili yerlere ulaştırılması gibi pek çok hayati görev kan vasıtasıyla yerine getirilir. Vücut içindeki haberleşmenin tamamına yakın bir bölümü de kan tarafından sağlanır. Kanın hayati görevlerinden bir tanesi olan taşımayı ele alalım. Vücudunuzun ihtiyacı olan her türlü madde, biraz önce de belirttiğimiz gibi kan vasıtasıyla ilgili organlara taşınır. Ayrıca kan, hücrelerin atıklarını toplayan bir çöp ünitesi gibidir. Vücutta bulunan yaklaşık 100 trilyon hücrenin günlük olarak gerçekleştirdiği işlemler sonucunda bazı atıklar ortaya çıkar. Karbondioksit, üre gibi vücut için zararlı olan bu atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılarak vücuttan atılması da yine kan vasıtasıyla gerçekleşir. kan, atık maddeleri böbreklere taşır ve bu maddeler böbreklerde temizlenir. Hücrelerde üretilen zehirli karbondioksit gazı ise yine kan tarafından akciğerlere taşınır ve burada vücuttan dışarı atılır. Bütün bu işlemleri gerçekleştirense hiçbir şuuru ve bilinci olmayan kan hücreleridir. Ancak bu hücreler son derece bilinçli bir şekilde kanda taşınan atık maddeleri ve yararlı maddeleri birbirlerinden ayırt edebilmekte ve hangisinin nereye bırakılacağını çok iyi bilmektedirler. Örneğin, hiçbir zaman zehirli gazları böbreklere veya atık maddeleri akciğere taşımazlar. Ya da besin ihtiyacı olan bir organa atık maddeleri götürmezler. Kuşkusuz böyle bir şaşkınlık o insanın ölümüne neden olabilecek kadar ciddi bir hata olurdu. Kan hücrelerinin hiçbir şaşırma, karıştırma, aksatma ve hata olmadan son derece bilinçli bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri, onları kontrol eden, düzenleyen, organize eden bir akıl ve bilincin de varlığını göstermektedir. Bu, insanın kendisi değildir ve olamaz da. Çünkü insan çoğu zaman bu işlemlerden haberdar olmadan bir ömür sürer. Kan hücrelerinin bu ayrıştırma, seçme ve karar verme yeteneklerini tesadüfen kazanmış olduklarını, bunları kendi iradeleriyle gerçekleştirdiklerini öne sürmekse en mantıksız ve akıl dışı iddialardan biri olacaktır. Kan hücrelerine tüm bu özellikleri verenin ve onlar için kusursuz bir sistem yaratanın üstün kudret sahibi olan Allah olduğu apaçık bir gerçektir. Kanın bir diğer görevi de hastalıklarla mücadele eden savunma sistemi hücrelerini taşımaktır. Vücuda giren virüs, bakteri gibi yabancı maddeler kanda bulunan antikor ve lökosit adı verilen savaşçılarla zararsız hale getirilir. Ayrıca savunma sistemi hücreleri kan nehri üzerinde devreye gezer ve bütün vücudu bu sayede denetler. Dolayısıyla vücuda giren yabancı bir madde devreye gezen bu savunma hücrelerinden biri tarafından derhal tespit edilebilir. Kan aynı zamanda vücudun haberleşme yollarından birini de oluşturur. İnsan vücudundaki hücreler arasında çok üstün bir haberleşme sistemi vardır. Hücreler birbirleriyle adeta her biri şuurlu birer insanmış gibi bilgi alışverişinde bulunurlar. İnsan vücudundaki 100 trilyon hücreyi birbirine bağlayan, bu hücreler arasında gerekli olan emirleri taşıyan hormonlardır. Vücudun büyümesi, üremenin düzenlenmesi, vücuttaki iç denge, sinir sistemindeki koordinasyon ve daha birçok işlem hormonların gereken yerlere ulaştırdığı mesajlar sonucunda gerçekleşir. Kan sıvısının en mucizevi özelliklerinden biri de pıhtılaşma mekanizmasıdır. Pıhtılaşma sayesinde hasara uğrayan bir damardan kaybedilen kan en aza indirilmiş olur. Pıhtılaşma mekanizmasında kanın içinde bulunan onlarca protein, enzim ve vitamin bir düzen içinde görev alır. Birbirine bağlı çalışan parçalardan oluşan ancak hiçbir aksama olmadan çalışan bu sistem nedeniyle pıhtılaşma mekanizması bilim adamları tarafından kusursuz bir planlama ve tasarım örneği olarak gösterilmektedir. Kanın taşıdığı hayati kargo paketlerinden biri de ısıdır. Kanla dolu damarlar tıpkı bir binanın sıcak su taşıyan kalorifer boruları gibi ısıyı bütün vücuda yayarlar. Isının kaynağı ise vücuttaki bütün hücrelerdir. Hücrelerin ürettiği ısı kan sayesinde bedene eşit olarak dağıtılır. Eğer vücudumuzun ısı dağıtım sistemi olmasaydı oldukça büyük sıkıntılar yaşardı. Kas gücüyle yaptığımız bir iş sonucunda, örneğin koştuğumuzda, bacaklarımız ya da bir yük kaldırdığımızda kollarımız aşırı derecede ısınır, diğer bölgelerimiz ise soğuk alırdı. Bu dengesiz yapıda metabolizmamıza büyük zarar verirdi. İşte bu nedenle ısının bedene eşit olarak dağıtılması son derece önemlidir. Aynı şekilde bedenimizde fazla yükselen ısının düşürülmesi için de terleme mekanizması ile birlikte kan devreye girer. Deri altındaki kan damarları genişler ve böylece kanın taşıdığı ısıyı havaya bırakması kolaylaştırılmış olur. Bu nedenle yüksek tempolu fiziksel işler yaptığımız zaman damarların genişlemesi sonucunda yüzümüz kızarır. Üşüdüğümüzde ise bunların tam tersi işlemler gerçekleşir. Örneğin ten rengimiz beyazlaşır çünkü derimizin altındaki kan damarları havanın soğukluğuna göre daralır. Bu şekilde bedenimizde havaya yakın bölgelerdeki kan azaltılmış olur ve vücuttaki soğuma minimuma indirilir. Kan, yapı olarak vücudun diğer sıvılarından farklıdır. Kan, aslında bir anlamda dokudur. Tıpkı kemik veya kas dokusu gibi. Ancak bir dokuyu oluşturan hücreler birbirlerine sıkı sıkıya tutunurken, kan dokusunu oluşturan hücreler birbirlerine yapışık olmayan hücrelerden oluşmaktadır. Al yuvar, ak yuvar ve trombosit ismi verilen kan hücreleri, kan plazması içinde serbestçe dağılmış olarak dolaşırlar. Kan, %55 plazmadan, %45 de kan hücrelerinden oluşur. Plazmanın %90-92'si su, geri kalan bölümü ise plazma proteinleri, amino asitler, karbonhidratlar, yağlar, hormonlar, üre, ürik asit, laktik asit, enzimler, alkol, antikorlar, sodyum, potasyum, iyot, demir, bikarbonat gibi elementlerden oluşur. İşte kan hücreleri bu karmaşık sıvının içinde yüzer. Kanı oluşturan parçalardan bir tanesi de hiç durmadan yük taşıyan ve küçük kırmızı hücreler olan al yuvarlardır. İnsan bedeninde bulunan trilyonlarca al yuvar, kan sıvısı içinde bütün vücudu baştan aşağı dolaşır ve yerine göre oksijen ya da karbondioksit taşır. Ancak bu basit bir taşıma işlemi değildir. Öncelikle hücrelerin madde taşıyabilmeleri için özel bir yapılarının olması gerekmektedir. Örneğin, oksijen taşıyacak hücre için en ideal şekil hücrenin yassı olmasıdır. Çünkü bu yassı şekil hücrenin yüzey alanını artıracak ve oksijenle temasını kolaylaştıracaktır. Nitekim al yuvar hücresinin biçimi yuvarlak ve yassı bir yastığı andırır. Bu yapısı sayesinde al yuvarlar mümkün olduğunca çok oksijen atomuyla temas edebilirler. Oksijenin kolay taşınması için al yuvarların şekli son derece uygundur. Bu şeklin bozulması durumunda ise vücutta son derece ciddi hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin, orak hücreli anemi denilen hastalık türünde al yuvarlar hemoglobin S denilen anormal hemoglobin tipini içerirler. Bu hemoglobin, oksijensiz kaldığı zamanlarda al yuvar içinde uzun kristaller halinde çöker. Bu kristaller de hücrenin uzamasına ve bir çeşit orak şeklini almasına neden olur. Al yuvar oraklaşınca kandan dokulara oksijen geçişi zorlaşır. Bu durum oksijen azlığına ve oraklaşmanın giderek artmasına neden olur. Bir süre sonra al yuvar kütlesi azalmaya başlar ve hastalık birkaç saat içinde çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bu gibi hastalık halleri dışında hemen hemen bütün insanlarda al yuvarların şekli aynıdır. Bu şekil sayesinde her insanın vücudundaki oksijen kolaylıkla gereken yerlere taşınır. Şu ana kadar yaşamış olan ve halen yaşayan milyarlarca insanın tamamının trilyonlarca al yuvarının yassı ve yuvarlak bir yastık şeklinde olması elbette ki tesadüflerle açıklanması mümkün olmayan bir durumdur. Al yuvarları yaratan, her şeyi en kusursuz şekilde var eden, her şeyi en ince ayrıntısına kadar tedbir edip düzenleyen Allah'tır. Vücuttaki taşıma işlemi için taşıyıcı hücrenin şeklinin yassı olması tek başına yeterli değildir. Oksijeni taşıyan, fakat ihtiyacı olan hücreye kullanabileceği şekilde sunamayan al yuvarların hiçbir anlamı yoktur. Çünkü vücut hücrelerinin oksijeni kendilerine bağlayacak özel moleküllere ihtiyaçları vardır. Bu molekül, oksijenle ideal şekilde birleşmeli ve oksijeni güvenle taşımalıdır. Ancak oksijene çok da sıkı bağlanmamalı, oksijen verilecek hücreye geldiğinde oksijenden kolayca ayrılabilmelidir. Kısacası, oksijenin taşınması ve gereken yerlerde kullanılabilmesi için kendine has bir tasarıma sahip olan özel bir moleküle ihtiyaç vardır. İşte bu molekül al yuvarlara, Dolayısıyla kana kırmızı rengini veren hemoglobin molekülüdür. Hemoglobin, birbirinden farklı iki işlev yapabilmesi nedeniyle bilim adamları tarafından olağanüstü bir molekül olarak nitelendirilmektedir. Hemoglobin, akciğerdeki oksijeni alırken karbondioksidi bırakır ve oradan kaslara geçer. Bu sırada kaslar da besinleri yakıp karbondioksit oluşturur. Hemoglobin molekülü kaslara ulaştığında öncekinin tam tersi bir işlev görerek oksijeni bırakıp karbondioksidi alır. Bu çok şuurlu ve disiplinli bir hareket şeklidir. Hemoglobinin kusursuz molekül yapısı ve işlevleri bilim adamlarının da dikkatini çekmiştir. Evrimci bilim adamı Gordon Rattray Taylor bir kitabında hemoglobin hakkında şunları yazmıştır. Kanın oluşumu tek başına bir saga destanı gibidir. Çoğunun yeterince alışılmadığı en az 80 unsurdan oluşur. En büyük öneme sahip olan bileşense hemoglobindir. Hemoglobin, akciğerdeki oksijeni alırken karbondioksidi bırakır ve oradan kaslara geçer. Oradaysa tam tersi işlevi yapar, oksijeni bırakıp karbondioksidi alır. Kaslar besinleri yakıp karbondioksit oluşturur. Bir arabanın akaryakıt yakıp karbonmonoksit üretmesi gibi. Bu madde gerçekten olağanüstü bir moleküldür ki bir anda oksijene karşı birleşme eğilimi gösterirken birkaç saniye sonra bu eğilimini kaybeder. Bir anda tercihi karbondioksitle bağlı olarak değişir. Bu da onu daha da dikkate değer yapar. Yaptığı işe uyum gösteren daha iyi bir örnek yoktur. Taylor'ın da özetlediği gibi hemoglobin molekülü adeta şuur sahibi bir varlık gibi hareket ederek gereken yerde ve zamanda gereken seçimi yapabilmektedir. Hemoglobin yalnızca oksijeni taşımakla kalmaz. Oksijene acil gereksinimi olan bir kasın yanından geçerken taşıdığı oksijeni bırakması gerektiğini de hemen anlar. Ayrıca bu sırada açığa çıkan karbondioksiti alması ve nereye bırakması gerektiğini de bilerek hareket eder ve yeni yüküyle birlikte akciğerlere doğru yola çıkar. Hemoglobin molekülü bütün bu işlemleri yaparken hiçbir zaman oksijenle karbondioksidi birbirine karıştırmaz ve daima doğru adrese gider. Bir molekülün düşünme, karar verme, seçme ve tercih yapma gibi özellikler gerektiren bu gibi davranışlarda bulunması elbette ki düşündürücüdür. Hemoglobin molekülünün sergilediği olağanüstü şuur sayesinde tüm insanlar yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilmektedir. İnsan vücudunda saatte ortalama 900 milyon al yuvar üretilir. Sadece bir al yuvar hücresinde ise yaklaşık 300 milyon hemoglobin molekülü bulunur. Bu moleküllerin tümü bu işlemleri hiçbir karışıklık çıkmadan yapabilecek özelliklere sahiptir. İnsan vücudunda bulunan bütün hemoglobin moleküllerinin sayısı ve bu moleküllerin hepsinin istisnasız aynı yeteneklere sahip oldukları düşünüldüğünde konunun önemi daha net anlaşılmaktadır. Kuşkusuz böyle bir yeteneğin şuursuz atomlardan oluşan bir moleküle ait olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Hemoglobin molekülüne bu yetenekler onu yaratan tarafından verilmiştir. Ayrıca kanın oksijen dağıtıp karbondioksit alma işlevini hemoglobin olmadan yapamaması evrimciler için de bir açmazdır. Evrimciler kan da dahil olmak üzere insan vücudundaki tüm sistemlerin zaman içinde aşama aşama gelişmelerle meydana geldiğini iddia ederler. Yani bu iddiaya göre kanın var olduğu ama içinde hemoglobin molekülünün henüz bulunmadığı bir dönem olmalıdır. Oysa bu iddia evrim teorisi açısından büyük bir çelişkidir. Çünkü kan denen sıvı hemoglobin molekülü olmadan işlevini yerine getiremez ve hücrelerine oksijen ulaşmayan canlı hemen ölür. Dolayısıyla canlının hemoglobin molekülünün oluşumunu bekleyecek zamanı yoktur. Görüldüğü gibi kan oluştuğu anda hemoglobinin de oluşması gerekmektedir. Yani kanın tüm özellikleri ve yapılarıyla birlikte tek bir anda ortaya çıkması şarttır. Evrimcilerin aşamalı oluşum iddiaları bu noktada tamamen çökmektedir. Hemoglobin molekülünü de kanı da yaratan ve her insanın vücuduna tüm özellikleriyle birlikte yerleştiren Allah'tır. Allah kendinden başka ilah olmadığını bir ayetinde şöyle bildirmektedir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır, öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir. Enam Suresi 102. Yuvar hücreleri tek bir kan damlasına 250 milyon tane sığacak kadar küçük boyuttadır. Bu al yuvarların damarlarda kolay hareket edebilmesini sağlayan avantajlı bir durumdur. Ancak insan vücudunda çapı bir al yuvar hücresinin çapından çok daha küçük kılcal kan damarları vardır. Bu ilk bakışta oldukça büyük bir problem gibi görülebilir. Çünkü al yuvar hücresinin kendinden çok daha küçük çapa sahip bir kılcal damardan geçmesi gerekecektir. Bu zor işlem nasıl gerçekleşir? İşte bu noktada al yuvarların esnek yapıları devreye girer. Al yuvarlar yassı ve oldukça esnek yapıları sayesinde en dar damarlardan bile rahatlıkla geçebilir. Bu esneklik al yuvar hücrelerinin sahip olduğu bir başka tasarım örneğidir. Eğer al yuvarlar biraz olsun bu esnekliklerini kaybederlerse oldukça ciddi problemler doğar. Örneğin bazı şeker hastalarının gözlerindeki hassas dokular esnekliklerini kaybetmiş al yuvar hücreleri tarafından tıkanır ve bu durum ileri aşamada körlüğe neden olur. Al yuvarların başka bir özelliği de sürekli yenilenmeleridir. Bu yenilenme işlemini incelediğimizde insan vücudunda kusursuz işleyen bir geri dönüşüm sistemi olduğunu görürüz. Vücudumuzda her an çok sayıda işlem gerçekleşir, dolayısıyla zararlı atıklar ortaya çıkar. Bu atıklarla birlikte ölü hücreler, vücuda giren ve savunma sistemi tarafından parçalanan yabancı maddeler ve daha pek çok gereksiz maddede vücudumuzda oluşur. Ancak bunların hiçbiri vücuda zarar vermez. Çünkü vücutta bu maddeleri vücuttan atabilecek veya vücut içinde gereken işlemlerde değerlendirecek sistemler mevcuttur. Örnek olarak sürekli yenilenen al yuvar hücrelerini verebiliriz. Bu hücrelerin ömrü yaklaşık 120-130 gün kadardır. Yaşlı al yuvarlar karaciğerde, dalakta ve kemik iliğinde ölürler. Ölen al yuvarların yerine de sürekli yeni al yuvarlar üretilir. Her saniye 10 milyon al yuvar ölür ve yerine her gün 200 milyar yeni hücre oluşturulur ve bu şekilde vücudun tüm al yuvarları yaklaşık 4 ayda bir tamamen yenilenmiş olur. Ölen al yuvarların içinde bulunan demir molekülü de vücudumuzdaki geri dönüşüm sistemiyle yeni al yuvarların üretiminde kullanılmak üzere depolanır. Al yuvarların yenilenmesi mükemmel bir endüstriyel planlama örneğidir. Herhangi bir nedenle, örneğin vücut ısısının azalmasıyla birlikte al yuvar sayısında artma görülmesi önemli rahatsızlıklara yol açar. Vücut ısısı aşırı düştüğünde kan sıvısının azalmasına karşılık al yuvar sayısı aynı kalır. Birim hacme düşen al yuvar sayısının artmasıyla birlikte kanın akıcılığı azalır. Bu da damarlarda tıkanmaya neden olur ve kalbin çalışmasını zorlar. Bu nedenle al yuvar sayısının belirli bir dengede olması insan yaşamı için hayatidir. Nitekim olağan koşullarda vücutta saniyede yaklaşık 2,5 milyon al yuvar üretilerek bu denge korunur. Tek bir örnekte bile görüldüğü gibi insan vücudunun her parçasında var olan tasarım son derece hassas, kusursuz dengeler üzerine kuruludur. Bu kusursuz düzeni taklit edebilmek için bilim adamları kanda gerçekleşen olayları incelemekte ve çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak bugüne kadar somut bir gelişme kaydedilememiştir. Hatta araştırmacılar bu olağanüstü sıvıyı taklit etmeye çalışmaktan vazgeçmiş ve kanla ilgili araştırmaların yönünü değiştirmişlerdir. Artık oksijen taşıyabilen yedek bir sıvıyı üretmek için çalışmalar yürütmektedirler. Üstelik bilim adamları kanla ilgili çalışma yaparken çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Kanı damardan çektikleri anda kan pıhtılaşmaktadır. Bu nedenle kan hücrelerinin mikroskop altında ve bedende aynı şekilde hareket edip etmedikleri bilinmemektedir. Ayrıca kan ne plastik hortumda ne de cam şişede tam anlamıyla canlı kalmadığı için içindeki hücreler ayrı ayrı alınıp incelenmek zorundadır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda bilimin canlı kanı değil, sadece laboratuvardaki kanı analiz ederek tanımaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Kan, bugün sahip olduğumuz yüksek teknolojiyle taklidi dahi yapılamayan bir maddedir. Böyle bir maddenin zaman içinde kendi kendine tesadüflerin etkisiyle oluştuğunu iddia etmek, akılcılıktan tamamen uzaklaşmak demektir. Pek çok canlı türüne hayat veren bu madde, Allah'ın yaratışının açık delillerinden bir tanesidir. Kan dokusunu oluşturan hücrelerden biri de akyuvarlardır. Bir damla kanın içinde akyuvar adı verilen yaklaşık 400 bin mikro asker bulunur. Hatta güçlü bir savunma yapılması gerekiyorsa bu sayı 3 katına kadar çıkabilir. Bu mikro askerlerin görevi vücudu mikro düşmanlardan korumaktır. Akyuvarlar vücuda ait olmayan canlı cansız her şeyi yok etmek için programlanmışlardır. Bu nedenle vücuda giren bakterileri, virüsleri ve tehlike meydana getirebilecek her türlü maddeyi arar, bulur, izler ve en uygun anda yok ederler. Akyuvarlar birkaç gün, hatta bir enfeksiyon sırasında birkaç saat yaşarlar. Bu kısa yaşam süresi vücudun savunması açısından oldukça önemlidir. Çünkü savunma yapan, yani yıpranmış olan akyuvar ölür ve daha o ölürken yerine hemen sağlıklı ve savunma kabiliyeti çok daha yüksek olan bir yenisi üretilmiş olur. Akyuvarlar aslında tek tip hücrelerden oluşmaz. Akyuvar farklı askerlerden oluşmuş ve insan bedeni için çarpışan savaşçı hücrelere verilen genel bir isimdir. Bu askerler iki ana gruba ayrılır. Birinci grup, düşmanla ilk karşılaşan ve göğüs göğüse savaşan granülositlerdir. İkinci grupsa düşmana karşı antikor ismi verilen özel silahlar üreten lenfositlerdir. Lenfositlerin kandaki diğer hücrelerden farklı bir özellikleri vardır. Kanın dışında dokularda yaşayan lenfosit sayısı, kanda yaşayan lenfosit sayısına oranla çok fazladır. Bu hücreler dokularda, vücudun derinliklerinde adeta üs kurar ve dokuları mikroplara karşı korurlar. Öyleyse kanın içinde lenfosit bulunmasının nedeni nedir? Aslında akyuvarlar kanı bir taşıma aracı olarak kullanır. Akyuvarlar adeta devriye görevi yapan bir jandarma birliği gibi vücudun her yerini kanla birlikte gezer, yaşlı ve güçsüz akyuvarların bulunduğu dokuları büyük bir hızla takviye ederler. Böyle akılcı ve hızlandırıcı bir sistemin evrim teorisinin iddia ettiği gibi tesadüfen gelişmiş olması imkansızdır. Temelinde şuursuz ve cansız atomlardan oluşan bir yapı olan hücrenin tercih yeteneğine, akla ve bilince sahip olamayacağı açıktır. Aynı şekilde bu hücrenin vücut savunması yapmasını sağlayacak özelliklere kendi kendine sahip olamayacağı da ortadadır. Kaldı ki bu küçük canlının diğer hücreleri korumak için savaşması oldukça önemli bir ayrıntıdır. Gözle görülemeyen bir hücrenin kendini diğer hücreler için feda etmesi ve insan bedeninde aynı fedakarlığa sahip milyonlarca hücrenin bulunması elbette ki bir mucizedir. Akyuvarların yapısındaki mükemmellik, sahip olduğu fedakarlık, savaşma bilgisi ve yeteneği kendi tercihinin değil, Allah'ın onu bu özelliklerde yaratmasının bir sonucudur. Bunun aksini kanıtlamaya çalışanlar bugüne kadar hiçbir sonuca ulaşamamışlardır. Bundan sonra ulaşmaları da mümkün değildir. Allah kendisini inkar etmeye çalışanların çabalarını Nur suresinde seraba benzeterek şöyle buyurmuştur. İnkar edenlerse onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susuyan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Nur Suresi 39. İnsan vücuduna her gün çok sayıda mikrop girer. Bu mikroplar savunma sisteminin ilk aşamasında etkisiz hale getirilmeye çalışılır. Ancak engellenemeyen bazı mikroplar ve yabancı maddeler dolaşım sistemine girerek hayati tehlike oluşturabilir. Bu tür mikroplara antijen adı verilir. Vücut antijenlere karşı antikor adı verilen maddeler üreterek onları yok etmeye ya da çoğalmalarını önlemeye çalışır. Üretilen her antikor antijene tıpkı anahtarın kilide oturması gibi kenetlenerek onu etkisiz hale getirir. Antikorla antijen arasındaki anahtar kilit benzerliği bu sistemin anlaşılması açısından üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir örnektir. Doğada ortaya çıkan yüz binlerce farklı antijene karşılık savunma hücreleri ayrı ayrı antikor üretebilir. Yani yüz binlerce kilide göre vücut hücreleri uygun anahtarı anında üretebilmektedir. Fakat asıl ilginç olan laboratuvarda oluşturularak insan vücuduna yerleştirilen yapay antijenlere karşı bile savunma hücrelerinin antikor üretebilmesidir. Vücudun içindeki bir mekanizmanın dış dünya hakkında bu denli şaşırtıcı şekilde bilgiye sahip olması elbette ki üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bir hücre nasıl olur da laboratuvarda yapay olarak üretilen çok farklı bir maddenin bilgisine sahip olabilir? Savunma hücrelerinin vücuttaki antijenleri bir şekilde tanıdıklarını varsaysak bile daha önce hiç karşılaşmadıkları bir antijeni tanıyabilmelerine nasıl bir açıklama getirilebilir? Dahası savunma hücreleri vücuda yeni giren bu yabancıyı hemen teşhis ettikleri gibi yabancıya karşı kullanılacak etkili silahları da anında üretmektedirler. Bütün bunları yapabilecek yetenek ve akla sahip olan hücreler nasıl ortaya çıkmışlardır? Teşhis etme, tedbir alma gibi akıl, bilgi ve şuur gerektiren özelliklerle donatılmış olan savunma hücrelerinin tesadüfen oluştuğunu söylemek açıkça bir mantık hezimetidir. Evrimciler, savunma hücrelerinin her türlü yabancı maddeyi teşhis edebilme özelliğini kendi teorilerine göre açıklayamazlar. Bu nedenle son derece mantık ve bilim dışı izahlarla konuyu geçiştirmeye çalışırlar. Bir savunma hücresinin yapay bir antijeni tanıma konusuyla ilgili olarak evrimci bilim adamlarından Ali Demirsoy'un sözleri bu konuda bir örnektir. Ali Demirsoy şöyle söylemektedir. 20. yüzyılda yapay olarak sentezlenen bir kimyasal maddeye karşı antikor yapma düzeneğini çok daha önceden geliştiren bir hücre kahin demektir. Ayrıca Profesör Doktor Demirsoy aynı kitabında bu konunun bugüne kadar bir açıklamasının olmadığını da şöyle itiraf etmiştir. Plazma hücreleri bu bilgiyi nasıl ve hangi formda elde ederek ona göre özgür şekillenmiş antikoru üretebilmektedir. Bugüne kadar bu sorunun kesin bir açıklaması yapılamamıştır. Ali Demirsoy bu ifadesiyle hücrenin olağanüstü bir takım özelliklere sahip olduğunu kabul etmektedir. Çünkü kahin kelimesi bazı bilgilere önceden sahip olan kişiler için kullanılır. Bir hücrenin bilgi sahibi olması, üstelik de bulunduğu ortamdan tamamen uzaktaki varlıklar hakkında bilgi sahibi olması olağanüstü bir özelliktir. Cansız atomların birleşmesinden meydana gelmiş bir hücrenin tesadüfen güçlü sezilere veya ileri derecede bilgi ve kültüre kendi kendine sahip olması elbette ki beklenemez. Bu, aklın ve mantığın sınırlarının dışına çıkmaktadır. Evrimciler, çaresiz kaldıkları için canlıların yaratılıştan sahip oldukları mucizevi özellikleri kabul ederler. Fakat bu sistemlerin özel olarak yaratıldığını kabul etmemek, daha doğrusu bir yaratıcının varlığını kabul etmemek için bu mükemmelliğin sebebini başka yollarla açıklamaya çalışırlar. Bu noktadan sonra evrimciler bilimsellikle hiçbir ilgisi olmayan, yalnızca telkin yapmaya ve bu konudaki acizliklerini gizlemeye çalışan açıklamalar yaparlar. Bu bir evrim mucizesidir veya bu hücre adeta bir kahin gibidir gibi evrimin tılsımlı sözleriyle halkı hipnotize etmeye çalışırlar. Oysa burada olağanüstü bir durum vardır. İnsan vücudundaki gözle görülemeyecek kadar küçük ve sürekli yenilenen hücreler doğada var olan tüm düşmanlarını daha onları görmeden tanıma, teşhis etme ve yok etme yetenek ve donanımına sahiptirler. Böyle bir yapıyı tesadüflere veya hücrenin ileri görüşlülüğüne bağlamak Allah'a inanmamayı kendilerine amaç edinmiş kişilerin içinde bulundukları fikri acizliği gösteren önemli bir örnektir. Evrimcilerin akvar hücrelerini böylesine mükemmel işlev ve özelliklerle oluşturduğunu ileri sürdükleri mekanizma ise mutasyonlardır. Ali Demirsoy bu konuyla ilgili olarak yine Kalıtım ve Evrim adlı kitabında biraz önce aktardığımız sözlerine şöyle devam eder. Bu düzenin oluşması da yani antikorun antijeni tanıması rastlantıyla meydana gelen mutasyonlardır şeklinde savunulmaktadır. Bu açıklamayı detaylı bir şekilde incelemek evrimci bilim adamlarının başvurdukları oyunları anlamak açısından son derece önemlidir. Yazar, bazı çevrelerin vücuttaki bu düzeneğin mutasyonlar sonucunda ortaya çıktığını savunduklarını söylemektedir. Kitaptaki bu cümleyi okuyan ve biyoloji hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan bir kişi, bu iddianın bilimsel bir açıklama ve ispatlanmış bir gerçek olduğunu zannedebilir. Oysa kitaptaki bu cümle, içi tamamen boş, hiçbir bilimsel değeri olmayan ve yalnızca okuyucunun dikkatini dağıtmaya, etki altına almaya yönelik hazırlanmış bir cümledir. Bu etki altına alma ve aldatma yöntemi aslında dünya hakkında hiçbir bilgisi olmayan, hatta hafızasını tamamen kaybetmiş bir insanı kelime oyunlarıyla kandırmaya benzer. Bu kişi, içi son derece ileri teknolojiyle donatılmış bir gökdelenin önüne getirilse ve kendisine bu binanın bir deprem sonucunda oluştuğu söylense, söz konusu kişinin mantıken böyle bir şeye kesinlikle inanmasa da aksini ispatlayabilme imkanı o an için yoktur. Ama her şeye rağmen aklı ve vicdanıyla düşünen insan böyle bir olayın gerçekleşemeyeceğini takdir edebilir. Kompleks bir hücrenin mutasyonla meydana geldiğini söylemek de bu örnekten farksızdır. Her şeyden önce hücre bir gökdelenden çok daha üstün bir teknolojiye sahiptir. Hatta birçok bilim adamı hücrenin insanoğlunun karşılaştığı en üstün ve kompleks yapı olduğunu söyler. İkincisi, hücreye sahip olduğu özellikleri kazandırdığı iddia edilen mutasyonların hücre üzerindeki etkisi genel olarak bir depremin gökdelen üzerindeki etkisinden çok daha yıkıcı ve tahrip edicidir. Böylesine tahrip edici bir faktörün yüz binlerce farklı antijen için yüz binlerce farklı antikor üretebilen insan hafızası ve zekasından üstün bir beceriye sahip bir hücreyi tesadüfen üretebilmesi kesin olarak imkansızdır. Kaldı ki evrim teorisine göre hücre tek bir mutasyon sonucunda değil, birbirini takip eden birçok mutasyon sonucunda bu özelliklere sahip olmuştur. Bu, birbirini takip eden birçok depremin bir şehir imar ettiğini öne sürmek kadar mantıksız bir iddiadır. Bilimsel gerçeklere ters düşerek mutasyonların hücreye faydalı bir özellik kazandırdığını her ne kadar imkansız olsa da kabul edelim, ancak bu da yeterli değildir. Evrimcilere göre bir savunma hücresinin bugün sahip olduğu özelliklerini kazanabilmesi için milyonlarca yıl beklemesi gerekecektir. Hücrenin böyle bir zamanı kesinlikle yoktur. Çünkü savunma hücresinin görevini yapamaması canlı için kesin ölüm demektir. Savunma hücreleri bütün özellikleriyle canlıların bedeninde ilk andan itibaren bulunmak zorundadır. Kaldı ki savunma hücreleri yalnızca üstün bir antikor üretme yeteneğine sahip değildir. Savunma sisteminde birbirlerinden farklı özellik ve görevlerde birçok hücre vardır. Bu hücrelerin kendi aralarındaki düzenli bir orduyu andıran iletişimleri, emir komuta zinciri gibi özellikleri de göz önüne alındığında evrim teorisinin tesadüf açıklamasının bilimin karşısında nasıl çöktüğü bir kez daha anlaşılmaktadır. Savunma hücrelerinin başka canlıların vücut yapılarını tahmin edebilme ve buna göre taktik belirleme yetenekleri en ince ayrıntısına kadar Allah tarafından yaratılmıştır. Allah üstün kudret sahibi olandır. Allah ilim bakımından her şeyi kuşattığını bir ayetinde şöyle bildirmektedir. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Taha Suresi 98. Al yuvarlar ve ak yuvarlar gibi kan hücrelerinin içinde yüzdüğü sıvının ismi kan plazmasıdır. Kan plazması, içinde birçok özel madde bulunan özel bir karışımdır. Plazma, %90-92 oranında su, %6-8 oranında protein, ayrıca erik halinde tuz, glikoz, yağ ve amino asit, karbondioksit, azotlu atık ve hormonlar içeren sarımsı bir sıvıdır. Plazma proteinlerinin her birinin farklı fonksiyonları vardır. Bu proteinlerin 3 ana çeşidi albumin, fibrinojen ve globulinlerdir. Albumin, sayıca en fazla olan plazma proteinidir ve vücutta bir anlamda taşıyıcı görevi görür. Albuminin en önemli görevi, kılcal damarlardan çevre dokulara aşırı sıvı geçişini önlemektir. Besin maddelerinin afar damarlardan gerekli oldukları dokulara ulaşabilmeleri için doku duvarını aşmaları gereklidir. Besin duvarı çok küçük gözeneklere sahip olsa da hiçbir madde kendiliğinden bu duvardan geçemez. Kan basıncı tıpkı bir elektro olduğu gibi kanın sıvı kısmının ve en küçük moleküllerin duvardan geçmesini sağlar. Eğer bu maddeler dokulara aşırı miktarda ulaşabilseydi ödem oluşurdu. İşte albumin kandaki yüksek yoğunluğu nedeniyle suyu bir süngerin yaptığı gibi emer ve bu tehlikeyi önlemiş olur. Su ve erimiş haldeki maddelerin çoğu kılcal damar duvarından rahatça geçebilse de proteinlerin geçişi mümkün değildir. Bu nedenle damar içinde kalan albumin gibi proteinler geçiş yerinde basınç oluşturarak sıvının dışarı çıkmasını önler. Albumin yalnızca kolesterol gibi yağları, hormonları ve bir safra kesesi maddesi olan zehirli sarı bilirubini değil, cıva, penisilin ve başka ilaçları da kendine bağlayarak tutar. Zehirleri karaciğerde bırakır, besin maddelerini ve hormonları ise gerekli oldukları yerlere götürür. Plazmada bulunan başka bir protein ise fibrinojendir ve kanın pıhtılaşması işleminde çok önemli bir rol oynar. Bunlar kanda bulunan proteinlerden sadece birkaç tanesidir. Bunlardan başka oksijen, azot ve karbondioksit gazları da plazmada erimiş halde bulunur. Kanda bulunan katı maddelerden olan glikoz ise oldukça önemli bir maddedir. Glikoz, beynin yakıt maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kandaki seviyesi hormonlarla sabit tutulur. Eğer kandaki glikoz miktarı belli bir oranın altına düşerse aşırı uyarılma, bayılma, kaslarda titreme ve bir müddet sonra koma ile birlikte ölüm ortaya çıkar. İnsan yaşamında son derece büyük öneme sahip olan kandaki bu maddelerin her biri özel bir düzenlemenin ürünüdür. Yaptıkları işler ve genel özellikleri düşünüldüğünde bu açıkça görülmektedir. Kandaki maddelerin tümü birbiriyle bağlantılı ilişkiler içindedir. Maddelerden tek bir tanesinin olmaması ya da normal şartlar altında olması gerekenden farklı özelliklerde ya da miktarda olması insan vücudunda ciddi sorunlara yol açar. Dolayısıyla kanın bir bütün olarak var olması gerekmektedir. Bütün bunlar kanın bütün özellikleriyle birlikte Allah tarafından yaratılmış olduğunu göstermektedir. İnsan bedeninin hemen her bölümüne milyonlarca borudan oluşan bir tesisat, yani damarlar döşenmiştir. Bu boru tesisatının içinde hiç durmaksızın akan bir kan nehri vardır. Zaman zaman insan bedeninde meydana gelen küçük bir çizik veya kesik sonucunda derinin hemen altında bulunan bu boruların içinde akan kan dışarı sızar. Normal şartlarda olması gereken vücuttaki bütün kanın tıpkı dibinde delik açılmış bir su şişesi gibi bu delikten dışarı akması ve küçük bir çizgin bile insanı kan kaybından öldürmesidir. Ancak bu gerçekleşmez. Söz konusu deliğin etrafında kan pıhtılaşmaya başlar ve pıhtılaşan kan deliği adeta bir sıfa gibi tıkar. Bu durum, dibi delinen bir şişenin içindeki suyun dışarı akmamak için deliği onarmasına ve sertleşerek deliği tıkamasına benzer. Bu, kuşkusuz büyük bir mucizedir. Kanın bu özelliği, dünyadaki her insanın hayatını kurtarmaktadır. Aksi takdirde, çok küçük bir yara bile insanların ölümüne neden olacaktır. Ancak, insanlar gözlerinin önünde bulunan ve kendi hayatlarını koruyan bu mucize hakkında hiç düşünmezler. Peki bu büyük mucize nasıl gerçekleşir? Kan nasıl pıhtılaşır? Bu sorunun cevabı incelendiğinde çok açık bir yaratılış mucizesi ortaya çıkar. Vücudun herhangi bir bölgesinde bir kanama olduğunda ilk yardım trombosit adı verilen kan plakçıklarından gelir. Trombositler kanın içinde dağınık olarak dolaşırlar. Bu nedenle kanama vücudun neresinde olursa olsun mutlaka o bölgeye yakın devreye gezen bir trombosit vardır. von Willebrand isminde bir protein ise kaza yerini işaret ederek yardım isteyen bir trafik polisi gibi trombositleri gördüğünde önlerini keser ve olay yerinde durmalarını sağlar. Olay yerine gelen ilk trombosit tıpkı telsizle yardım ister gibi özel bir madde salgılayarak diğer ekipleri olay yerine çağırır. Görüldüğü gibi gözle görülemeyen bir hücre ortada bir problem olduğunu anlar ve diğer mekanizmalarla haberleşebilir. Diğer ekipler kendilerine gelen mesajı anlar ve kendilerinden isteneni yaparlar. Vücudunuzun küçük bir noktasında gözle görülemeyen varlıklar birbirleriyle haberleşir ve bir organizasyon gerçekleştirirler. Bu arada vücutta yer alan 20'ye yakın enzim bir araya gelerek yaranın üzerinde trombin adında bir protein üretmeye başlar. Bu enzimlerden tek bir tanesinin olmaması, sistemin işlememesi ve insanın hayatını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Ancak her şey planlanmış ve sistem kusursuz bir şekilde kurulmuştur. Trombin sadece açık yaranın olduğu yerde üretilir. Bu, olay yerinde bulunan ilk yardım ekibinin hasta için gereken ilacı olay yerinde imal etmesi gibi bir olaydır. Üstelik bu üretim tam ihtiyaç kadar olmalıdır. Ayrıca bu proteinin üretimi tam zamanında başlamalı ve tam zamanında durdurulmalıdır. Başlama ve durdurma emrini trombini üreten enzimler kendi aralarında verir. Yeteri kadar trombin üretildikten sonra fibrinojen adında iplikçikler oluşturulur. Bu iplikçilerin çok önemli bir görevi vardır. Karın üzerinde bir ağ oluştururlar ve gelen trombositler de bu ağa takılarak birikir. Bu birikim yoğunlaştığında ise kanın dışarı akışı durur. Yara tamamen iyileştiğinde ise kan pıhtısı yine benzer işlemlerle çözülür. Pıhtılaşma işleminin gerçekleşmesinde mucizevi yönün daha iyi anlaşılması için pıhtılaşmada görev alan enzimlerin birbirleriyle olan bağlantılarını incelemekte fayda vardır. Trombin kanı pıhtılaştıran bir proteindir. Ancak trombin kanın içinde dolaşmasına rağmen geçtiği yerlerdeki kanı pıhtılaştırarak normal akışın durmasına neden olmaz. Trombin sadece damarlardan birinde kanama olduğunda kanı pıhtılaştırır. Peki bir protein gerektiği anda pıhtılaştırma özelliğini nasıl kazanabilmektedir? Trombin genelde kanda aktif olmayan protrombin halinde mevcuttur. Aktif olmadığı için protrombin, fibrinojeni işleme sokarak pıhtılaşma için gerekli olan fibrin maddesinin oluşmasını sağlayamaz. Böylece canlı, kontrolsüz bir pıhtılaşmanın ölümcül etkilerinden korunmuş olur. Şimdi bu mucizevi olayın bir başka detay yönünü daha düşünelim. Eğer kanın içinde sadece fibrinojen ve protrombin görev alsaydı, bu durum canlı için ölümcül sonuçlar getirebilirdi. Böyle bir durumda canlı yara aldığında kanın içinde amaçsızca dolaşan protrombin fibrinojenin yanından geçip gidecek ve canlı kan kaybından ölecekti. Bu duruma göre protrombin fibrinojeni keserek fibrine dönüştürme özelliğine sahip olmadığı için vücutta protrombini harekete geçirerek trombine dönüştürecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Nitekim bu sistem de insan vücudunda mevcuttur. Pıhtılaşma işleminde Stuart faktörü denilen başka bir protein de protrombini aktif trombine dönüştürür. Ancak bu şekilde trombin fibrinojeni fibrine dönüştürür ve kan pıhtısını oluşturur. Fakat burada yine şaşırtıcı bir detay vardır. Şimdi de şunu düşünelim. Eğer Stuart faktörü protrombin ve fibrinojen kanda serbest olarak dolaşsalar ne olurdu? Bu durumda her karşılaşmada Stuart faktörü etkisini hemen başlatır ve organizmanın tüm kanının pıhtılaşmasına neden olurdu. İşte bu nedenle Stuart faktörü de kanda aktif durumda bulunmaz ve harekete geçmesi için aktifleştirilmesi gerekir. Kuşkusuz tüm bunlar son derece şaşırtıcı detaylardır. Yalnızca kanın gerektiği anda ve gerektiği şekilde pıhtılaşabilmesi için insan bedeninde son derece kompleks bir sistem yaratılmıştır. Ancak mucizevi detaylar burada bitmez. Pıhtılaşmanın bu noktasında durum daha da dikkat çekici bir hal alır. Aktif durumdaki Stuart faktörü de trombini harekete geçirmeye yeterli değildir. Stuart faktörü ve protrombini bir test tübüne koyup karıştırabilirsiniz. Fakat bu sırada trombin oluşana kadar canlı kanamadan ölüp gidecektir. Çünkü Stuart faktörünün harekete geçebilmesi için de aksilerin adında başka bir protein gereklidir. Bütün bunların bir araya gelmesiyle aksilerin ve aktif Stuart faktörü protrombini trombine dönüştürür ve canlının kanaması durdurulur. Buraya kadar anlatılan aşamaların özeti, bir proenzimi aktifleştirebilmek için iki ayrı proteine ihtiyaç duyulduğudur. Ancak pıhtılaşmadaki birbirine bağlı işlemler bu kadarla da sınırlı değildir. Aslında akselerin de başlangıçta aktif olmayan proakselerin durumundadır. Peki bu proteini ne aktifleştirmektedir? Trombin. Fakat trombin hatırlayacağınız gibi bu zincirleme olayda proakselerinin durduğu yerden daha aşağıdadır. Bu durumda akselerin üretimde rol oynayan trombin adeta bir torunun anneannenin doğumundan önce var olmasına benzer. Ne var ki stor faktörünün protrombini çok yavaş bir hızla etkilemesi nedeniyle kanda her zaman bir miktar trombin bulunmaktadır. Buraya kadar anlatılanlar pıhtılaşmayla ilgili son derece yüzeysel bilgilerdir. Ancak bu kısıtlı bilgiler dahi pıhtılaşmanın ne kadar kompleks işlemler sonucunda gerçekleştiğini anlamamız için yeterli olmaktadır. Pıhtılaşmada onlarca parça birbirine bağımlı olarak işlev görür ve bir tanesi bile bir kez dahi görevini aksatmaz. Şimdi biraz durup düşünelim. Söz konusu enzimler, proteinler, cansız, şuursuz, kör atomların farklı şekillerde dizilmelerinden oluşmuş yapılardır. Bunların her biri yaralanma olayının en başından itibaren bir görev üstlenerek en acil şekilde akan kanı durdurmak için organize olurlar. İlaç üretir gibi gerekli proteinleri üretirler, yardım için diğerlerine haber gönderirler. Diğerleri de haberin mahiyetini anlayıp derhal olay yerine gelir ve her biri görevini eksiksizce yerine getirirler. Sistem en küçük ayrıntısına kadar kusursuz bir şekilde çalışır. Eğer bu hayati sistemde bir aksaklık olsaydı ne olurdu düşünelim. Yara olmadığı halde kan birdenbire pıhtılaşmaya başlasaydı ya da yaranın etrafında oluşan pıhtı bulunduğu yerden ayrılsaydı ya da pıhtılaşmada rol alan proteinler arasındaki haberleşmede aksaklıklar olsaydı neler olurdu? Bunlardan herhangi birinin olması durumunda kalp, akciğer veya beyin gibi hayati organlara giden yollarda tıkanma, kan kaybından ölme gibi durumlarla karşılaşırdık. Üstelik kanın pıhtılaşması denince sadece gözle görülür yaralardaki pıhtılaşma akla gelmemelidir. Gün içinde çok sık başımıza gelen ancak çoğu zaman fark etmediğimiz kılcal damar parçalanmalarının tamir edilebilmesi için de pıhtılaşma sisteminin olması zorunludur. Bacağınızı masanın kenarına ya da salonun ortasındaki sehpaya çarptığınızda çok sayıda kılcal damarınız parçalanır. Bu durum iç kanamalara yol açar ancak pıhtılaşma sistemi sayesinde kanama hemen durur ve arkasından tamir işlemi başlar. Peki pıhtılaşma sistemi olmasaydı ne olurdu? Hemofili olarak nitelendirilen hastalık ortaya çıkardı. Hemofili rahatsızlığı olan kişilerin en ufak bir darbeden bile korunmaları gerekir. Çünkü özellikle hastalığın ileri aşamalarında çok ufak bir kanama bile durdurulamaz, bu da hastanın kan kaybından ölümüne neden olur. Kanımızdaki pıhtılaşma özelliği mutlaka olmak zorundadır. Üstelik çok sıkı bir denetime tabi tutulması da gerekmektedir. Bundan başka tüm proteinler ve enzimler pıhtılaşmanın gerçekleşebilmesi için birbirine bağımlıdır ve biri olmadan diğeri hiçbir işe yaramamakta, hatta canlının ölümüne neden olmaktadır. Buraya kadar anlatılanlarda da çok açık bir şekilde görüldüğü gibi böyle bir sistemin canlı vücudunda tesadüfen oluşması kesinlikle imkansızdır. Her detayı ayrı bir plan ve hesap ürünü olan bu sistem Allah'ın sonsuz ilminin, aklının ve gücünün bir göstergesidir. Bu sistemin tesadüfen oluştuğunu iddia etmekse Darwinistlerin mantık çöküntüsünü sergilemesi açısından son derece ibret verici bir olaydır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. De ki, siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin, yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan dolayı apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler birbirlerine aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar. Fatır Suresi 40. program Harun Yahya'nın İnsan Vücudu Mucizesi adlı eserinden uyarlanmıştır.